Ayrım 12. Beş peşe. Sayfa 141. Herkesin bir adı ve soyadı olmalı diye düşünürdü Rıdvan, daha ilk polisiye romanını yazdığından beri. Herkesin bir adı olmalı ki daha yalnızca o iki sihirli söz söylendiğinde okuyan hazır ola geçmeli. Gözlerini, kaşlarını, burnunu, saçlarını, dudaklarını, dudaklarının kıvrımını bir kez anlatırsın, sonra yapıştırırsın adını ve soyadını o dış görünüme. Kötü adamlardan biri kahramanın gözüne bir yumruk indirirse gözünün morluğunu anlatırsın sonra bir tek. Ruhuna bir etiket yapıştırabiliyorsan o ad ve soyadla eğer işin iş. Bölüm gelir, adamının ruhu değişirse ruhuna baştan el atarsın kısaca. Tümden değişecek değil ya adamın karakteri. Becerebilirsen adının ve soyadının üstüne yapışır, hiç çıkmaz kim olduğu. Bir ad ve bir soyadı. Daha okunduğunda baştan ayağa bir insanı elle tutulurcasına gözümüzün önüne getirebilecek iki sihirli kelime. Evet, bir ad ve bir soyadı gerek. Herkese bir ad ve bir soyadı gerek. Öyle düşünürdü. Rıdvan şimdi laptopunun başında oturuyordu ve hala öyle düşünüyordu. En başta anneye bir ad ve soyadı gerekliydi. Şimdi değil, haftalardır gerekliydi. Kitaptaki Zehra'nın, kitaptaki annesine. İntihar eden kadına. İntihar etmedi mi acaba kadına? Balkondan kendini atan kadına. Balkondan atılan kadına. Zehra'nın annesine. Zuhal'in annesine. Ne yüzünü, ne gözünü, ne geçmişini, ne geleceğini bildiği Zuhal'in annesine. Rıdvan daha bu kahrolası, hay Allah kahrolası mı? Projenin aklına geldiği ilk günden beri Zehra'ya Zuhal demeyi kurmuştu. Niye Zuhal? Biraz bilmiyordu, biraz biliyordu. Bir yıldız, bir tiyatrocu. Bir tiyatrocu yıldız. Haksızlık mıydı soyadı Olcay olana? Belki ama iki heceli bir soyadı düşünmüyordu kitaptaki kıza. Bir şey oğlu cinsinden uzun bir soyadı yeterince ayrıştırır diye avutuyordu kendini. Zuhal bir şey oğlu, Zuhal Kirmenoğlu. Yok, Zuhal Toprakoğlu. Hayır, Zuhal Laloğlu. Olmadı, Zuhal Ali Beyoğlu. Belki, küçük bir belki. Ne küçük bir belkisi, ne Ali Beyoğlusu. Ne diyorsun sen? Başladık yine, dedi kendi kendine. Bulmayı deneyelim yeniden. Buluruz bakalım, yeterince denersek. Bir daha deneyelim. Nerede o aşağı yukarı 10 yıl önce basılmış İstanbul 1. Bölge alfabetik telefon rehberi? Rehberin nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Rıdvan laptopunun başından kalktı. Nedense her çalışmaya oturuşunda Nescafe'sini başka zamanlardakinden çok daha hızlı soğutan fincanına nefretle karışık bir öfkeyle baktı. Fincanı Zehra hediye etmişti ona bir önceki, iki önceki kitabına başladığında. Beni hatırla her yudumunda demişti şakadan bir orta sınıf kadını duyarlılığını oynayarak. Her yudumu bir öncekinden soğuk, her yudumu bir öncekinden tatsız. Hadi kalk, bir daha git gel mutfağa, bir daha su kaynat, bir daha kaşık ara yıkanmışlar arasından, kurula tişörtünün eteğiyle, doldur üç kaşık kahve, daha laptopunun başına gelmeden soğusun meret. Rıdvan, Zehra'nın hediye ettiği fincanı ne zaman eli kazayla çarpsa, masadan aşağı düşüreceğini düşünürdü arada sırada. Kırılmaz da, dedi içinden. Çalışma odası duvardan duvara kalın, tok, ses geçirmez, çıplak ayak ısırmaz, bir halıyla kaplıydı. Kırılmaz. İçinde kahve de varsa birkaç yudum, varsa eğer al sana haftada bir gelen kadını söylendirecek bir neden daha. Rıdvan, Zehra'nın hediye ettiği fincanı düşürmedi bu sefer, yalnızca baktı. Kütüphanenin dibinde dolap kapaklarını açılmaz edecek kadar birikmiş kitap yığınının yanına eğildi. Kitap yığını en aşağı 6 aydır orada duruyordu, zaman zaman biraz daha yükselerek. Haftada bir gelen kadını biraz daha sinir ederek. Rehberin bir dolu renkli harfin alt alta üst üste getirilmesiyle düzenlenmiş kapağı ilk bakışta görünmüyordu. Eliyle yığını tepesinden biraz itti, kitap dağının zirvesi yassılaştı. Rehber alttan kendisini göstermedi ama burada olduğunu biliyordu Rıdvan. Artık isim bulmaktan başka işe yaramayan rehberin burada olduğunu biliyordu. Lanet rehber kendisini göstermedi. Elini yığının altından soktu Rıdvan, şöyle bir harmanladı. Rehber yoktu. Elini beline dayayarak ayağa kalktı, hiçbir işe yaramayacağını bile bile etrafına baktı. Nasıl büyük bir oda, nasıl büyük, nasıl büyük pencereler denizi gören, Topkapı Sarayı'ndan Kız Kulesi'ne, Kız Kulesi'nden köprüye ayağının altında. Camların arkasındaki yarım metreden daha az enli çiçek balkonu bile engellemiyor göreceklerini. Ayakta durmayıp otursam bile, demirleri kısa çünkü, çalışmanı zedeleyecek kadar acayip bir manzara var camların gerisinde. Bir gözün kaysa gitti 3-500 boşluklu karakter vuruşu. Şehir mi? Bağdat Hırsızı filminin establishing shot'ı mı? Belli olmayan bir görüntü. Damların insansızlaştırdığı, giden gelen gemilerin zamanı bulanıklaştırdığı bir deniz manzarası. Rıdvan bu odayı da hem seviyordu hem sevmiyordu. Seviyordu çünkü birisine bir yazar odası tarif et desem, adamın sayıp dökeceği bir sürü şey bu odada var diye düşünürdü. İki duvarı kaplayan kütüphane, en alttaki kapaklı dolaplardan tavana kadar iki sıra kitap doluydu öncelikle. Dik duran, yan duran, üst üste duran, hangisinin nerede olduğu ancak içgüdüyle bulunabilecek karışıklıkta kitaplar. Kütüphanenin yetmediği günden başlayarak yerde yine üst üste, yan yana, öbeklerle birikmiş, insanın ayağına dolanmaya aday kitaplar. Rafların ön tarafında ikinci dizi kitap konmamış boşluklarda fotoğraflar vardı. Her biri dünyanın ayrı köşesinden alınmış gibi birbirine benzemeyen çerçevelerin içinde fotoğraflar. Rıdvan imza gününde, Rıdvan çok ünlü bir yazarla yemekte, Rıdvan kendisinden daha genç iki yeni yazarla bebek kahvede, Rıdvan Zehra ile çiçek pasajında, Zehra tek başına bir teknenin burnunda kollarını yana açmış, Zehra konservatuvardan arkadaşlarıyla Bozcaada'da, Zehra'nın güzel yüzü, nasıl güzel yüzü, kitaplar, fotoğraflar, kağıt ağırlıkları, kalemlikler, dosyalar, masa çakmakları, biblolar bittiğinde dergiler başlıyordu. Yeni dergiler, eski dergiler. Kütüphanenin geniş raflarından dördünü yanlamasına tıka basa doldurdukları yetmemiş gibi yerlerde sallanan koltuğun eteklerinde, sehpanın altında ve üstünde, pencerenin altındaki radyatörlerin üzerine konulmuş uzun mermer blokların üstünde, okuma lambasının dibinde, haftalarca uyuklayan okunmuş okunmamış dergiler. Sonra müzik seti geliyordu. Dört katlı, yerli üreticinin Sony markasını gereğinden büyük tuttuğu mobilyasının içinde. Ama o Araplar için yapılmış, renkli ışıklı modellerden değil, aklı başında Wagner çalsın yadırgamayacak bir Sony. En altta, plaklar için ayrılmış boşluğun içinde, üst üste duran CD'lerin arasından bul bulabilirsen aradığını, hoparlörleri çalışma masasının iki yanında, duvarlarda arkadaşı iki ressamın kimselerin gelmediği iki sergi açılışında armağan ettikleri ikişerden dört tablo asılıydı. Eğik büyük iki kadınla eğik büyük iki boş masanın koyu renkli zeminin üstünde zamana direnmeye çalıştığı dört tablo. Sallanan koltuğun tam karşısında az yazar evinde bulunan boyutlarda bir televizyon. Camlı televizyon sehpasının alt bölümünde üst üste Dijitürk, DVD, video cihazları. Yalnızca bir takım kasetler. Rıdvan'ın çıktığı televizyon programlarının görüntüleriyle dolu kasetler. Zehra'nın eğer evdeyse yüzünde anlaşılması güç bir gülümsemeyle kayıt yaptığı kasetler. Sevmiyordu çünkü başladığı bu kahrolası. Hay Allah, kahrolası mı? Son kitabı hale yola sokmak için her oturuşunda başta masa ihanete uğramış gibi hissediyordu kendisini. Bir kitabı tasarlamak, ilerletmek, yazmaya oturmak için gerekli ne varsa, ne yapılacaksa onu kendisine vermemek için direniyor gibi geliyordu o da. Sen bu işi yapamazsın diyordu içindekiler her seferinde. Git uyu, kalk oradan, volta at bir iki aşağı yukarı, sigara iç, kahve iç üst üste. İşe yaramaz, iyisi mi sen git uyu, gevşe yatakta. İstersen bir daha denersin kalktığında. İşe yaramaz, biliyoruz ama dene istersen. Ama bize kalırsa sen git uyu. Bırak, git uyu. Kimin kim olduğunu, kimin kimden ne istediğini, kimin kimi sevdiğini, kimin kimi ne kadar sevdiğini, kimin kime ne yaptığını, kimin kime ne yapmadığını bırak başkaları düşünsün. Sen uyu. Rıdvan geri dönüp kalktığı çalışma masasına baktı. Kendisini bir tür Robert Browning gibi hissederdi bu masaya her oturuşunda. Sürgülü kapağı olan minik minik bir sürü kutucuğuna gerekli gereksiz bir sürü şeyi tıkıştırabileceğiniz Amerika'nın koloni döneminden kalmayım ben diye bağıran bir masaydı. Yalan söylüyordu elbette. Koloni döneminde desktop bilgisayarlar yoktu. O yüzden Rıdvan'a bir laptop aldırmıştı masa. Çalışma bittiğinde sürgülü kapağı kapanabilsin, ortalıkta ne kasa ne monitör kalmasın diye. Minik kutucuklar işe yarıyordu bak. Daha doğrusu işe yarardı daha önceki çalışmalarında. Her birini üzerinde çalıştığı romanla ilgili notlarını yerleştirdiği çok seçenekli bir arşive dönüştürmüştü. Kişiler kutusu, ilişkiler kutusu, yapılacak işler kutusu, mekan kutusu, sorular kutusu, nedenler kutusu, yalanlar kutusu, asıl gerçek kutusu. Elinin altında, laptopunun sağında, gazetecilik günlerinde adını bile hatırlamak istemediği bir şirketin gönderdiği gümüş kartvizitlik duruyordu. Adamların adını görmesin diye kapağını hiç kapamadığı bir kartvizitlik. İçine 200'ü boş kartlar yerleştirmişti. Not alması gerektiğinde bir kart çeker, yan yana duran kırmızı, mavi ve siyah tükenmezlerden düşüncenin önemine göre birini çekip kartın üstüne notlar alırdı. Sonra kart, üstüne gelecek yeni kartları beklemek üzere çalışma masasındaki minik kutucuklardan birinin içine yerleştirilirdi. Kartlar bittiğinde yenisini kestirirdi. Rıdvan çalışma masasına baktı, kutucukların içi boştu. Teki dışında, aylardır yeni kart kestirmemişti. Oturdu, bir sigara yaktı. Boş kutulara baktı, küfretti içinden. Aklına bir şey gelmedi, aklına bir şey gelmedi, aklına bir şey gelmedi. Bir kere daha küfretti. Kartvizitlikten bir kart çekti sonra. Eli tükenmez kalemlerin üstünde gitti geldi kararsızlıkla. Siyah tükenmezi seçti. Bir çift tırnak açtı kartın üstüne. Dünyanın en güzel polisiye roman okuruna yazdı kartın üstüne. Çift tırnağı kapadı. Arkasını çevirdi. Kocaman bir soru işareti koydu. Kartı elinde ağır ağır sallayarak çalışma masasındaki kutucuklara baktı. Hiçbirini beğenmedi. En sol üstteki kapaklı, kilitli kutuya odaklandı sonra. Kapağını açtı, kartı yerleştirdi. Minicik odanın içinde kaybolsa haftada bir gelen kadının öfkeyle itip kalktığı elektrikli süpürgenin toz ve çerçöple dolup taşıyacak torbasına inse kimsenin ruhunun duymayacağı kadar küçük bir anahtar vardı kutunun anahtar deliğinde takılı. Anahtarı çevirdi, çıkardı, parmakları arasında döndürerek çevresine baktı. Kaşları çatılmıştı. Sonra kalktı, kütüphanenin en üst rafındaki vazonun içine attı, ayak parmaklarının üstünde yükselerek. Vazoyu da Zehra hediye etmişti. Bir türlü kırılmamıştı. Kendi kendine gülümsedi, masasına doğru dönerken. Bu numarayı daha önce de yapmıştı kendine. İşe yaramıştı, belki yine yarardı. Sigarasından bir nefes aldı oturur oturmaz. Günlerdir laptopunun her açtığında inatla karşısına çıkan yarısı boş Word belgesine baktı nefretle. Bir kere daha denemez miyim? Dedi kendi kendine. Fareyi kullanarak yazının baş taraflarına geldi. Birkaç satır yazdı, sildi yazdıklarını, birkaç satır daha yazdı, yüzünü buruşturdu okuduklarına. Onları da sildi, sigarasını söndürdü. İnsan bir yalanı ne kadar sürdürebilir? Dedi içinden. İnsan bir yalanı sürdürebildiği kadar sürdürebilir, dedi kendi kendine. 20 dakika kadar sonra içerideki küçük odada yatağına uzanırken. Çalışırken, çalışmaya çalışırken, uykusunun gelmesiyle ilgili bir şeyler yapması gerektiğini hatırlattı kendine 96. kez. 197. kez Bevitin C'de bir şey yaramıyordu. Gingobil tabletleri de. Zehra'nın hediyesi fincandan içilen sayısız kahve söz konusu bile edilemezdi. Hiç böyle olmamıştı daha önce. Tıkır tıkır ilerlerdi önceki kitapları. Gazetecilikten kalma alışkanlıklarını kendi lehine kullanmayı şimdiye kadar iyi becermişti. Üzerinde gerçek bir zaman baskısı olmadan, üzerinde zaman baskısı varmış gibi çalışmayı becermişti. Sözcüklerin, cümlelerin bilindik yapılar içinden kendi kendilerine akar gibi tuşlara düşmesine alışıktı. Durmazdın üstünde ne yazdığının, sonradan geri dönüp bir daha bakardın, değiştirirdin, silerdin, eklerdin, bitti derdin sonra, biterdi. Bu kez bitmedi. Bitmek ne kelime, anlamlı bir rotaya bile girememişti bir türlü. Bir yerlerde bir tuhaflık vardı bu hikayede belki. Çok uğraşmıştı bilgi toplamak için. Çok uğraşmıştı değil belki ama uğraşmıştı işte. Objektif bilgi ise objektif bilgi. Polisteki dosyalar yalındı, netti, kısaydı. Bulabildiği tüm gazete kesiklerinde gördüğü muhabir cinliklerinin dışında elle tutulur bir şey yoktu malzeme olarak eski meslektaşlarının elinde. Bir kadın evinin balkonundan düşmüştü, nokta. Üçüncü gün unutulmuştu şehir haberleri masasında. Balkondan bir kadının düştüğü, gerçeği dışındaki her şey bulanıktı. Balkondan düşen kadın, Zehra'nın annesi olmasa, Zehra'yı doğurmuş olmasa 21 yıl önce, Zehra olmasa hayatında, güzelliği olmasa, gözleri olmasa, beli olmasa, bacakları olmasa, göğüsleri olmasa, dudakları olmasa, suskunlukları olmasa, gevezelikleri olmasa, hırçınlıkları olmasa. Küçük odanın yanındaki kapının ardında, evi yapan mimarın yıllarca önce ebeveyn odası olarak çizdiği oda, Zehra'nın odası olmasa. O yokken girmemeye söz verdiği, bunca zaman sözünü tuttuğu oda olmasa. Telefon da etmedi bu kız diye hatırladı sağdan sola dönerken yatağında. Doğruldu sonra, Zuhal Sinanoğlu dedi kendi kendine. 6 kere tekrarladı aklına gelen bu ismi. Yüzünü buruşturdu sonra, televizyonda dinlerken sıkıldığı o beyaz saçlı eksantrik adamla herhangi bir ilişki çağrışımı bile kötüydü yeterince. Kıza doğru dürüst bir ad ve soyadı uyduramıyorken nasıl bir geçmiş uyduracaksın diye kızdı kendi kendine. Nasıl bir gelecek? Yastığı 2 kat etti. Hırsla kafasını yerleştirdi, eliyle vura vura oluşturduğu çukura. Gözlerini yumdu. Gözlerini açtı. Zuhal Bardakçıoğlu dedi sonra. Zuhal Fincancıoğlu. Zuhal Yorgancıoğlu. Zuhal Bakırcıoğlu. Gözlerini yumdu. Bir adam merdivenlerden çıkıyordu. Başka bir adam merdivenlerden iniyordu. Bir kadın kaldırımın üstünde yatıyordu. Bir takım insanlar bağırışıyorlardı. Bir kadın pencerenin önünde yatıyordu. Başka bir kadın evinin kapısını kapatıyordu. Bir çocuk okuldan geliyordu. Polisin daha hiçbir şeyden haberi yoktu. Sanki kızın adını ve soyadını bir bulsa gerisi gelecek. Temel entrikası buzdolabında epeyce soğumuş, olgun bir karpuz gibi açılacak gözlerinin önünde, su gibi yazılacak kitap gibi geliyordu ona son zamanlarda. Ama olmuyordu bir türlü. Hikaye bir yere gitmiyordu. Kitap bir yere gitmiyordu. Rıdvan nereye doğru gittiğini bilmiyordu. Zuhal Yorgancıoğlu. Yok, bunu söyledik daha önce. Olmaz dedik. Zuhal Berberoğlu. Yaramaz. Zuhal Akıllıoğlu. Komik. Televizyoncunun kızı mı bu? Rıdvan bir kez daha doğruldu yatağın kenarında. Küçük oda, içerideki büyük odanın ve Zehra'nın annesinin yanında yaşayan bir kız gibi düzenlediği odasının aksine neredeyse çıplaktı. Tek bir yatak, yerde duran bir telefon, başucuna doğru ağzına kadar dolu bir kül tablası. Üzerine haftalardır giyilmeyen bir pantolon atılmış bir sandalye. Duvarın bir köşesinde dizi dizi kitap paketleri. Kendi kitaplarının, yayın evlerinin depo sorumlularının ambalaj ustalıklarının sergilendiği küçük paketlerin içinden bir kitap çekecek kadar yırtılmış üst taraflarından. Bir de yatağın başucunda ayaklı bir okuma lambası, o kadar. Ayna hiç yok. Zuhal Mimaroğlu'nun annesinin ne çok aynası olmalı dedi kendi kendine yatağın kenarında otururken. Öyle bir ev olabilir miydi? Daha insanı kapıdan karşılarken neye benzediğini, kim olduğunu, nereden geldiğini, yüzüne karşı lafını saklamadan söyleyiveren bir ayna. Banyoya girdiğinde burnunun üzerinde fışkırıvermiş bir kılı gözüne sokmakla yetinmeyen, içinde bulunduğun ruh haline sanki sen bilmiyormuşsun gibi fısıldayan bir ayna. Yatak odasına giden koridorda, kaşla göz arasında sana göz kırpacak, önünden giden kadının arkasından birlikte gülümseyeceğiniz bir ayna. Yatak odasındakini saymıyoruz. Olabilirdi. Zehra, Rıdvan'a hiç ayna hediye etmemişti. Bir adam merdivenlerden ağır ağır çıkıyordu. Rıdvan, telaşa benzer bir hızla ayağa kalktı, başı hafif döner gibi oldu. Ellerini 2 kenara açtı, düşmesi ihtimaline karşı. Düşmedi ama. İçinden küfretti. Yere sağlam basmaya özen gösterdiği adımlarla küçük odadan çıktı. Arkasına bakmadı. Hızla büyük odaya girdi. Çalışma masasının önüne oturdu. Kartvizitlikten bir kat kart daha aldı. Altıncı kat yazdı kartın üstüne, kırmızı tükenmez kalemin kocaman harfleriyle. Arkasını çevirdi, bir kat yukarı, sonra aşağıya yazdı. Elinde kart, çalışma masasının kutucuklarını taradı gözleriyle. Mekan kutusunun içine bıraktı. İçine bir umut ışığı doğmuş gibi ellerini birbirine sürterek kutladı kendini. Merdiven kaç basamaklıydı? Kendi evi de altıncı kattaydı ama merdivenleri hiç saymamıştı. Kapının zili o anda çaldı. Rıdvan ilk olarak laptopun ekranındaki boş Word belgesine baktı. Cihazın kullanma kılavuzunda yazandan çok daha sert bir hareketle kapattı. 14 inçlik ekranı. Kilidin yerine oturmasından doğan o küçük çıt sesini duydu. Bu çıt sesiyle içindeki hiçbir şeyi kendisinden başkasına göstermeyeceğine söz veriyordu bilgisayarı. Ne yazdıklarını, ne yazamadıklarını, ne e-maillerini, ne bir şeyi. Çalışma masasının sürgüsünü indirmedi ama. Deminkinden çok daha kendine güvenen adımlarla kapıya gitti. Kapının gözetleme deliğinden bakmadı. Biliyordu kimin geldiğini. Alt kapıyı kendi anahtarınla aç, üst kapıya geldiğinde zili çal. Anlaşma buydu. Tek hareketle ardına kadar açtı kapıyı. "Hoş geldin Zuhal," dedi kapıyı açar açmaz, yüzüne kondurduğu dalgın yazar gülümsemesiyle. "İyi misin sen?" dedi Zehra kapıda, elinde kocaman beyaz bir gül demetiyle. Rıdvan kafasını kapının pervazına vurdu şakacıktan. "İyi misin?" dedi yeniden Zehra. "İyiyim, iyiyim, gel," dedi Rıdvan. Zehra'nın alışkanlıkla uzattığı yanağını öptü, kapıdan çekildi. Zehra hafif arkasına bakarak girdi büyük odaya. Girer girmez bir uçtan bir uca göz gezdirdi. Sonra Rıdvan'a döndü. "Senin odaya mı sakladın Zuhal denen kızı?" dedi. Rıdvan güldü. Sonra ciddileşti yüzü. Bacaklarının arasında bir karıncalanma başlamıştı. Zehra'nın gözlerine baktı. Bir değişik bakıyordu bugün o gözler. "Sırası değil herhalde sulanmanın," dedi içinden. Elini Zehra'nın elindeki çiçeklere uzattı. "Teşekkür ederim," dedi. "Senin için değil," dedi Zehra. "Kimin için?" diye sormadı Rıdvan. Elini çekti yalnızca, Zehra çiçekleri göğsüne bastırdı. "Otursana," dedi Rıdvan ev sahibi gibi. "Kim o Zuhal denen kız?" dedi Zehra. "Sensin," dedi Rıdvan, Zehra'nın gözlerine bakarak. Zehra'nın tepkisinden emin olmadığı için kendine güvensiz bir gülümseme vardı yüzünde. "Çalışıyor musun hala?" dedi Zehra. "Eh işte," dedi Rıdvan. "Bitirdin mi?" dedi Zehra. "Daha neler?" dedi Rıdvan. "Vazgeçmedin ama." "Vazgeçmedim," dedi Rıdvan. "Otursana yahu." "Oturmayayım," dedi Zehra. "Bir oturursam kalkamam diye korkuyorum." "Neler oluyor?" dedi Rıdvan. "Otur bir kahve yapayım sana." "Kahve istemem," dedi Zehra kararlı bir tavırla. "Kahve istemem. Bir su getirsene bana, soğuk bir su." Çiçekler göğsüne dayalı pencereye gitti. Damların arkasından görünen denize baktı. Rıdvan onu arkasından denetledi su getirmeye gitmeden önce. Her şeyin yolunda olup olmadığına karar veremedi. Başını kendi kendine sallayarak büyük odadan çıktı. 12. ayrımın sonu sayfa 150.